Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Devlete baktığımız zaman bir taraftan işte Kürt siyasetine karşı, HDP'ye karşı baskılar, belediye kayyum atamaları, diğer yandan Suriye, bir taraftan Libya'daki, siz de bahsettiniz, Libya'daki savaş, Mısır'la bölgesel güç olan, bir başka güç olan Mısır'la karşı karşıya gelme durumu söz konusu. Bir taraftan da Yunanistan'la ada meselesi tekrardan şov haline getirmeler. Bütün diğer taraftan muhalif kesimde, sadece Kürtler değil, tüm muhalif kesimlere karşı ufacık bir eleştiride bile soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar. Bu devlet, yani bu sürece baktığımız zaman nereye doğru gidiyor? Bu iktidar, bu rejim nereye doğru gidiyor? Yani siz nasıl yorumluyorsunuz gidişatı?
Şimdi biraz stratejik konulara değinerek bu sorunuzu yanıtlayayım. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı'nın enkazı üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken Osmanlı'nın son yönetimi olan İttihat Terakki Hareketi'nin zihniyetini de aldı aslında. İttihat Terakki'nin 1913'teki stratejisi şuydu. Osmanlı halkı, önce Osmanlıcılık diye başladılar 1900'lerin başında İttihat Terakki. Osmanlıcılık ideolojisine sarıldılar. Sonra bir ara İslamcılık ve sonra Türkçülükte karar kıldılar. 1913'te İttihat Terakki'nin çizgisi tam bir Türkçü çizgiydi ve hedefleri şuydu. Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan Hristiyan halkları soykırıma uğratacaklar. Bunların başında Ermeniler geliyordu. Süryaniler ve Rumlar. Bunları önemli ölçüde o savaşın içinde başardılar. Yani bugün Ermenilerden, Süryanilerden, Rumlardan esinti bile kalmamış doğru dürüst Türkiye'de, bu Anadolu topraklarında. Oysa 1913'te Ermenilerin nüfusu neredeyse bölgenin, yani Kürdistan coğrafyasını kastediyorum, Kuzey Kürdistan ya da Türkiye'deki deyimi Doğu Güneydoğu'nun neredeyse üçte bir nüfusu Ermeniydi. Evet. Şimdi daha sonra Cumhuriyet İttihat Terakki'nin bu zihniyetini devraldı. Mesela Şah Islahat Planı aslında İttihat Terakki'nin Türkiye ve Anadolu koşullarına, ama bu sefer Kürtler için uygulanması. Yani Kürtleri bu sefer, çünkü Müslüman halklar konusunda şu kararı almışlardı İttihat Terakki, bu cumhuriyete de devretti. Artık bunlar Müslüman halklar oldukları için bunları soykırımdan geçirmeyeceğiz. Bunlara kültürel soykırımı uygulayacağız. Yani asimile edeceğiz.
Evet.
Ve nitekim ıslahat planıyla birlikte hem 15 yıl boyunca biliyorsunuz 1925'ten 1938'e kadar Kürdistan karavan içinde kaldı. Ama daha sonra bu Mustafa Kemal diyelim ki öncülüğündeki cumhuriyet 1980'e kadar aslında laik, sahte bir laiklik anlayışı ve sahte bir sekülerlik anlayışıyla devam etti. Ama 1980'de çok önemli bir gelişme oldu. Biliyorsunuz o zaman gerek Afganistan'ın işgali, gerekse İran-İslam devrimi sonucunda Orta Doğu'da ABD ve müttefikleri NATO büyük tedirginliğe kapandılar. Büyük tedirginlik. Ve o zaman Yeşil Kuşak Projesi'ni geliştirdiler. Yeşil Kuşak Projesi neydi? Orta Doğu'da siyasi İslam'ı sosyalist ideolojiye karşı destekleyip geliştirmek. Evet. 12 Eylül faşist darbesini yapan askerler de biliyorsunuz o zaman belki yaşça müsait olmaz. Bizler yaşça müsaittik. 25 yaşındaydım 1980'de. Hem de politiktik. Şimdi o aşamada mesela Evren her mitinginde ayetler okuyor. Yani bugünkü İslami toplumun Türkiye'de siyasal İslam'ın gelişmesinin tohumları 1980 askeri darbesinden sonra atıldı.
AKP ile başlamadı.
Onun için şunu diyor. Hayır, AKP ile işte orada bazen yanılgılara giriyor bazı çevreler. Evet. Zannediyorlar AKP ile başladı. 80-12 Eylül'ünde başladı. Tarikatlarla ilişkiler geliştirildi. Tarikatlar devlet statüsü, yani devletin içine alındı. Fethullah Gülen'in de o zaman cemaat olarak 12 Eylül'den büyük destek gördüğünü hepimiz biliyoruz.
Evet.
Şimdi daha sonra ne oldu? Kız İmam Hatip liseleri açıldı. Oysa İslami inanca göre kadınlar hiçbir zaman imam olamaz. Peki bunları niçin yaptılar? İşte böyle bir siyasi İslami toplumun temellerini atmak için yaptı. Ve 20 yıl sonra ancak Erdoğan bunu açıkça arabildi. Şimdi şu anda 2023 hedefleri var. Bakın şöyle söyleyeyim. AKP, MHP, Ergenekon bu ittifakının bir devlet konsepti var. Bunlar ilk hedefleri 2023'tür. 2023'te tamamen Türkiye'yi yani 1980'de devralınan Türk İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürmek. Yani Ayasofya'nın, bak düşün ki Ayasofya'nın Mustafa Kemal'in imzasına rağmen, değil mi? Danıştay'da iptal edilmesi kararından sonra Ayasofya'nınla ilgili Cumhurbaşkanı imzasından sonra açıklanan saat neydi? 20.53. Şimdi 20.53 bir mesajdır. 2053'ün mesajıdır. Bakın 23'te bak şöyle bir konsept var.
Evet,
2023'te Türk İslam Cumhuriyeti. 2053 nedir? 1453'ün 600. yıl dönümüdür. O zamana kadar, o 30 yılda, yani 1923'ten 1953'e kadar 30 yılda Osmanlı topraklarında ne Osmanlıcılık anlayışıyla gerek işgal, gerek siyasi nüfus, gerek de ilhak yoluyla etkinlik kurma. Yani bugün Libya'dan tutun da Suriye veya Kuzey Irak'ta savaş kadar bütün bu konsept bundan besleniyor. Bu devlet konseptinden besleniyor.
Evet.
Ve 2071 hedefleri var. 2071'de 1071 Türklerin Anadolu'ya gelişinin 1000. yıl dönümü. O zamana kadar da yani 53'ten 71'e kadar diyelim 20 yılda da bu Osmanlı topraklarında Türkleştirmeyi geliştirdi. Şimdi bunu Erdoğan ağzıyla söyledi. İl başkanları toplantısında bunu söyledi ve sonradan Sayın Hamit Bozarslan, Profesör Doktor Hamit Bozarslan bu konuyu inceleyip devlet konseptini ki biliyorsunuz tanıyan bilir, çok ciddi bir bilim insanıdır. Evet. Ve kendisi bu konularda emin olmadığı müddetçe böyle bir görüş ileri sürmez. Ve nitekim bu konsept çerçevesinde her şey yürüyor.
Evet.
Yani 2023'te belki de İstanbul'un başkent olması dahil bütün Osmanlı'nın bir anlamda ne dese belki de Erdoğan'ın da halife ilan edilmesiyle 2023 hedefi var. Ve adım adım ona doğru gidiliyor. Bu bir devlet kararıdır yani. Onun için CHP dikkat ederseniz Ergenekon'un etkisinden dolayı CHP de açıkça bir muhalefet yürütemiyor. Güçlü bir demokratik muhalefet yürütemiyor.
Evet.
Mesela diyelim birkaç gün önce 101 ak saçlı çeşitli siyasi anlayışlara sahip Türkiye'yi uyardılar. Yani tıpkı 12 Eylül'den sonraki aydınlar bildirisi gibi. Biz onları selamlıyoruz. Çok büyük değer veriyoruz görüşlerine. Ama geç kalındı. Bunu da görmemiz lazım.
Evet. Siz gişatı Türkiye açısından gidişatı şu mevcut durumda gidişatı çok da aydınlık görmüyorsunuz. Karanlık bir tablo çizdiniz.
Evet, maalesef. Bakın, nasıl bir karanlık tablo olmasın? İşte faşist diktatörlük, kurum aşama aşama kurumlaştırılıyor. Biliyorsunuz Kuvvetler Birliği, faşizmin en temel özelliğidir. 2016 Nisan 2017'den itibaren biliyorsunuz referandum yapıldı. O referandumdan sonra ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra da Türkiye'de Kuvvetler Birliği sağlandı. Adam, tek adam diktatörlüğü var. Onun için Almanya'nın vakıfları, araştırma kuruluşları Türkiye'yi otokratik bir devlet olarak değerlendiriyor.
Evet. Aynı zamanda çok da benzerlik de var. Hitler'in yükselişi, Nazizm'in yükselişiyle şu an mevcut Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman da bayağı bir benzerlik var. Çok benzerlikler
evet,
de görünüyor.
Evet, çok benzerlik var. Bazı noktalara dikkat çekeyim. Mesela biliyorsun Reichstag yangını var Hitler'de. Yani kendisi adamlarına yaptırır. Sonra bunu komünistlerin yaptığını söyler. Ve ülkede komünistlere karşı büyük bir muharebet, yani aynen Fethullah Gülen FETÖ'ye bir teröristliyorlar ya da ya her yakaladıkları köyde PKK'li değil cezaevlerine dolduruyorlar. O zaman da Hitler aynı oyunu. Türkiye'nin Reichstag'ı nedir? 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrası yani 20 Temmuz'dan itibaren OHAL ilanıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle birlikte sürdürülen süreçtir. CHP ile benzerlik şuradadır. Bakın şöyle bir Hitler Reichstag yangınından sonra o zamanki Cumhurbaşkanı Hindenburg sanıyorum ve muhalefet yani SDP ve diğer muhalefet partilerine bana yetki verin diyor mecliste. Aynen CHP'nin yetki yeni kapıda gidip yetki verdiği gibi Hitler'e SP'de yetki veriyor. Evet. Ve bir ay sonra da SP'de kapatılıyor. Evet. Bakın bu konu ne kadar benzerlik.
Evet. Hitler'in evet.
Hitler gerçekten o dönemi incelendiğinde şeye akıl verenler, Erdoğan'a akıl verenler, bugünkü rejimin akılzadeleri, kimse onlar o. Onlar Hitler'in kitabını, hani Hitler kitabı diye bir kitap var, bu Türkçe'ye de çevrildi. Oradaki şeylerin yerine, Alman yerine Türkiye koy, aynen onlar hepsi, yani dine ve milliyetçiliğe sarılma. Evet. Mesela diyelim ki Hitler o zaman Katolik dünyasını ikna etmek, kendisi sürüklemek için şöyle diyor. Ben diyor, hedefim dünyaya karşı diyor, dünyanın bütün anahtarını diyor Allah'a teslim etmek. Yani Katolikleri arkasına alabilmek için. Yine Hitler'in bir tarzı var biliyorsun. Versailles Anlaşması'nı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan Versailles Anlaşması tanımamayla işe başlıyor. Türkiye ile başlıyor, Lozan'ı tanımamayla başlıyor.
Evet, aynı zamanda Alman İmparatorluğu var, hayali var. Türkiye'de ne Osmanlıcılık?
Yani artırılabilir. Bunları böyle mesela diyelim o dönem parlamentoda muhalif milletvekilleri 36'sı öldürülmüştür. Bugün federal parlamentoya Almanya'da giderseniz önünde bir kaide var. O kaidede hepsinin ismi yazın. Evet. 36 milletvekili, muhalif milletvekili. Türkiye'de belki öldürülmüyor ama ne yapılıyor? Milletvekilleri ya da parlamento iktiş edilmiş durumda.
Aynı zamanda cezaevindeler birçoğu da zaten.
Çok benziyor yani. Peki. Mesela kadınlara düşmanlık konusunda. Neredeyse Erdoğan hükümeti İstanbul Sözleşmesi'ni iptala yöneliyor.
Evet.
Yani her 2-3 kadının cenazesi kalkıyor Türkiye'de. Aynen o dönemde de kadınlara karşı Almanya'da böyle bir terör var. Mesela diyelim bu Gestapo'nun sözüdür. Gestapo o zaman kendi insanlarına şunu diyor. Önce kadınları vurur. Dikkat edin bugün Türkiye'de kadınlar, işte Kürt kadınları her güne gün operasyon yiyor.
Evet.
Gazeteleri Kürt kadınlarından geçinmiyor yani. Evet.
Sayın Dicle, bayağı, evet.
Bak, Almanya'da Yahudilerin yerine şimdi Türkiye'de Kürtler geçmiş. Çok inanarak söylüyorum. Eğer bugün Erdoğan dünyada bir fırsat bulsa ya da Türkiye bir savaşa girse, ki Ermeni soykırımında bir savaş içinde gerçekleştiğini hatırlatmak isterim. İnan ki bunların yapacağı aynen Yahudilerle Hitler'in yaptığını Kürtlere yapmaktır. Bu konuda çok netiz yani. Ve sadece Türkiye Kürtlerine değil, Güney Kürdistan'la Rojava'yla aynı şeyi yapmak isterler. Hedefleri kesinlikle budur. Ama dünya konjonktürü buna el vermiyor ve Kürtler de örgütlü direniyorlar.
Peki. Bu konuda aslında Türkiye'de gerek Türkiye'de yaşayan, gerek de Türkiye dışında yaşamak zorunda kalan demokrasi güçlerine, demokrasi, adaleti, hukuku savunan, özgürlükleri savunan insanlara çok görev düşüyor. Çok büyük sorumluluklar düşüyor diyelim. Ve çok kapatalım artık eğer ki son bir şeyiniz varsa. Buyurun.
Ben son cümleyi söyleyeyim. Yani gerçekten bu faşizme karşı hepimizin bu faşizme karşı olan demokrasiden, barıştan, özgürlükten yana olan herkesin birbirlerine nasıl diyeyim böyle çok kuvvetlice sarılacağı bir dönemdir. Bu dönemi eğer iyi karşılayabilirsek faşizm göründüğü kadar güçlü de değildir. Halkın kitlesel bir muhalefetiyle bunlar iktidarı bırakıp kaçarlar yani. Kaçacak yerleri de yok belki. Dünyada o derece yalnızlaştı.
Bu da son sözüm.
Onun için bu son sözüm bu olsun. Birlik, birlik, birlik. Demokratik ittifak, demokratik ittifak.
Kürt siyaseti deyince akla gelen ilk isimlerden biri, ömrü adeta bu mücadeleyle geçti ve hala devam ediyor mücadelesine. Bu kez sürgün hayatta, yıllar cezaevinde kaldı ama bu kez de sürgün hayatta mücadelesine devam ediyor. Hatip Dicle, çok teşekkürler Sayın Dicle.
Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.